Ayrım 33, Kıyamet Gemisi, Clive Cussler, sayfa 441. 39. Bölüm. Kovaç Goldenskine telsiz odasından Tom Severance'a ulaşamayınca bir terslik olduğunu anlamıştı. Telefonu çaldıramamıştı bile. Kovaç'ın emriyle gemide telsizler kapalı olduğundan haber gemiye ancak uydudan yayın yapan bir haber kanalı aracılığıyla ulaştı. Güney Avrupa'da gözlenen bir ton ağırlığında olduğu tahmin edilen bir meteor, Türkiye kıyılarının yakınında bir adaya düşmüştü. Hemen bir tsunami uyarısı yapılmış, ancak sadece bir Yunan feribotu birkaç metre yüksekliğinde bir dalga gördüğünü bildirmişti ve bir tehlike oluşturmamıştı. Bunun meteor olmadığını biliyordu, atom bombası olmalıydı. İki mahkumun söylediği her şey yalan değilmiş. Amerikalı yetkililer planlarını öğrenmiş ve nükleer saldırı düzenlemişlerdi. Güney Avrupa'daki insanların gördüğü ışık, savaş başlığı taşıyan bir kruiz füzesine ait olmalıydı. Kovaç televizyonun sesini kısarak sunucunun olayla ilgili spekülatif laf kalabalığını susturdu. Seçeneklerini değerlendirmeliydi. Goldenskine'a ajanlar gönderdilerse onun gemide olduğunu biliyor olmalıydılar. Hayır, bu doğru bir akıl yürütme değildi. Onun gemide olma sebebi bu iki kişinin daha önceden gemide olmasından kuşkulanmasıydı. Bu durumda nerede olduğunu bilmiyorlardı. Planı basitti. Bu ikisini öldürüp Girit'in başkenti Heraklia'da gemiyi terk etmek. Orada bekliyorlardır diye mırıldandı. Bu Amerikalıları kim gönderdiyse, muhtemelen CIA ama ne fark ederdi zaten, limanda gemiyi bekleyen ajanları olacaktı. Taramalarından kaçabilir miydi acaba? Sonra bu riske değip değmeyeceğini düşündü. Gemiyi durdurup can kurtaran botlarından biriyle kaçabilirdi. Ege'de binlerce ada vardı. Onlardan birine çıkıp bir sonraki hareketini planlayana kadar gizlenebilirdi. Ortada yine de bir sorun vardı. Mahkumları ne yapacaktı? Öldürmeli miydi yoksa yanında rehin olarak mı götürmeliydi? Adamı kontrol etme konusunda bir endişesi yoktu. Zaten hapçı bir hali vardı. Fakat kadındaki bir şey, Kovaç'a bu kadının tehlikeli olabileceğini söylüyordu. En iyisi kaçmak üzereyken böyle endişelenmektense ikisini de öldürmekti. Bu durumda geriye tek bir ayrıntı kalıyordu. Virüs. Kapalı kutusunda iki hafta yaşayabiliyordu. O yüzden kaçtıktan sonra bir işine yaramazdı. Serbest bırakırsa gemideki bin küsur kişiye bulaşacaktı ve biraz da şansın yardımıyla evlerine döndüklerinde yaymaya devam edeceklerdi. Yine de bu ihtimale pek prim vermedi. Gemiyi karantinaya alıp yolcuları da taşıyıcı olma durumları sona erene kadar tecrit ederlerdi. Hiç yoktan iyidir diye düşündü. Sandalyesinden kalkıp köprüye doğru yürüdü. Karanlık iyice çökmüştü ve sadece konsollardan ve radar ekranından ışık vuruyordu etrafa. Nöbette iki subay ve iki dümenci vardı sadece. Yardımcısı Laird Bergman köprü güvertesine çıkmış keyifle sigarasını tüttürüyordu. "Hemen çamaşırhaneye gidip virüsü elle serbest bırakmanı istiyorum," dedi Kovaç yardımcısına.
"Vericiye bir şey mi oldu?"
"Seni ilgilendiren bir şey yok şu anda. Hemen çamaşırhaneye inip dediğimi yap. Sonra Rolf'u bul ve birlikte buraya gelin. Gemiden ayrılıyoruz."
"Neler oluyor?"
"Beni dinlesen iyi olur. Girit'e çıkar çıkmaz tutuklanacağız. Tek yolumuz bu."
Subaylardan biri aniden bağırmaya başladı.
"Nereden çıktı bu? Ne yaptığını sanıyor böyle? Hemen kaptanı çağır ve çarpışma alarmını çalıştır."
Ters taraftaki köprü güvertesine koşturdu.
"Yanımda kal," dedi Kovaç ve Bergman'la beraber gemi subayının arkasından koştular. Büyük bir şilep doğruca Goldenskine'in üzerine doğru geliyordu. Bütün ışıklarını söndürmüş haliyle bir hayalet gemiye benziyordu. Fakat en azından 20 deniz mili hızla suları yarıyordu. Subay köprüdeki diğer görevlilere bağırdı. "Radarda görmediniz mi onu?"
"Son baktığımda 10 mil uzaktaydı," dedi genç subay. "Ve sadece birkaç dakika önceydi, yemin ederim."
"Alarmı çalıştır."
Goldenskine'in feryat eden sirenleri de bir işe yaramadı. Şilep yolcu gemisini ikiye bölmek istercesine doğruca üzerlerine gelmeyi sürdürüyordu. Artık çarpışmanın kaçınılmaz gibi göründüğü bir anda şilebin burnu, subayın daha önce hiçbir gemide görmediği bir keskinlikle döndü ve iki gemi 7-8 metre aralıkla yan yana geldiler. İnanılmayacak kadar müthiş bir gemi manevrası örneğiydi ve eğer subay bu kadar kızgın olmasaydı etkilenmemesi mümkün değildi. Kovaç genç Henley'in kaçırıldığı gece Korintos kanalından izinsiz geçen büyük bir geminin bildirildiğini hatırladı. Hep bu iki olayın ilişkili olduğundan şüphelenmişti zaten. Şimdi de bu şilep birdenbire karşılarına çıkmıştı. Vahşi hayvanlara özgü bir içgüdüyle kendisi için burada olduklarını anlamıştı. İçeri girdi ve gemicilerden uzak bir köşeye gitti. O kadar çelik yığınının içinde telsiz çok iyi çekmiyordu. Ama yine de kendisiyle birlikte gemiye gelen üçüncü kişi olan Rolf Strong'u uyandırabildi.
''Rolf, ben Kovaç. Makine dairesindeki herkesi çıkarıp kendini oraya kilitlemeni istiyorum. Kimse girmeyecek. Eğer direnen olursa öldür. Anladın mı?''
Bergman'ın tersine Strong emirleri asla sorgulamazdı.
''Makine dairesini boşalt ve kimseyi içeri alma. Anlaşıldı?''
Kovaç anorağının altından tabancasını çıkardı ve Bergman'a döndü. ''Git 6-7 kadın bul. Yolcu ya da mürettebat olması fark etmez. Olabildiğince çabuk buraya getir hepsini. Bir de kamerama git ve kalan bütün silahlarımızı buraya getir.''
Bergman'ın bir açıklama istemesine fırsat vermeden ekledi.
''Tom Severance öldü, plan suya düştü. Ve bunun sorumluları da şu yük gemisinde, hadi fırla şimdi.''
''Tamam efendim.''
Sırp köprünün kapılarını kilitleyip tabancasına bir susturucu taktı ve hiçbir şey hissetmeden iki denizciyi ve gemi subayını öldürdü. Boğuk ateş sesleri geminin siren sesinde kayboldu. Bu yüzden ikinci subay köprü güvertesinden içeri girip yerdeki cesetleri görene kadar ne olduğundan habersizdi. Soran gözlerle Kovaç'a bakarken bembeyaz gömleğinde iki kırmızı leke belirdi. Bir şeyler demeye çalışarak çenesini oynattı ve sonra o da arkadaşlarının yanına yuvarlandı. Şilep'teki ajanların bağlanarak yolcu gemisine çıkmasından şüphelenip kontrol panelinin başına geçti. Geminin hızını ayarlamak için bir hız katranı vardı ve dümeni idare etmek için de basit bir kumanda kolu mevcuttu. Bu koca gemiyi yönetmek balıkçı teknesini kullanmak kadar kolaydı. Hızı maksimuma getirdi ve gemiyi paslı yük gemisinden uzaklaştırdı. Golden Sky daha birkaç yıllık bir gemiydi ve her ne kadar hız için değil konfor için tasarlanmış olsa da yanlarındaki döküntüden çok daha hızlı gideceğinden en ufak bir kuşkusu yoktu. Önceleri hızla şilepler aralarındaki mesafeyi açmaya başladılar ama bu fazla uzun sürmedi. O da aynı manevrayı yaparak hızını arttırdı. Kovaç'ın neredeyse dağılacak gibi duran bir pas yığınının bu kadar çevik manevra yapabilmesinden dolayı morali bozulmuştu. Hız kadranını bir kez daha kontrol ettiğinde hız kolunun bulunduğu yerin bir kademe ilerisinde acil durum gücü yazdığını gördü. Kolu ileriye itti ve geminin biraz daha hızlandığını gördü. Şilebin giderek arkada kaldığını fark edince tatmin olmuş şekilde bir şeyler mırıldandı. Arayı iyice açarak bir can kurtaran botu indirecek kadar zaman kazanması için 1-2 saate ihtiyacı vardı. Şilep sanki kendisiyle alay edercesine yeniden hızlanmış ve yolcu gemisinin 10 metre kadar arkasına yerleşmişti. Göstergelere göz atınca Şilep'in 36 deniz mili hızla ilerlediğini fark etti. Böyle bir şilebin bu hızı sürdürmek bir yana bu hıza çıkması bile mümkün olmamalıydı. Kovaç'ın hayal kırıklığı yerini hızla öfkeye bıraktı. Tam o sırada köprünün arkasındaki koridordan otomatik silahtan çıkan kurşun sesleri ve sonrasında da tiz çığlıklar duyuldu. Hemen arkaya gidip silahını elinde hazır tutarak kaptan köşkünün tek giriş kapısının sürgüsünü kaldırdı. Geminin kaptanı koridorun halı döşeli zemininde kanlar içinde yerde yatıyordu. Arkadan 4 gemi subayı geliyordu. Koridorda Bergman'la itişmiş olmalıydılar. Onların ardından asistanı birbirine korkuyla sarılmış 7 kadını köprüye doğru yürütüyordu.
''İçeri, hemen!''
Kovaç homurdandı ve silahıyla kadınlara işaret ederek içeri geçmelerini istedi. Gözlerinden yaşlar süzülen kadınlar kümelenmiş halde Bergman'ın bakışları altında içeri girdiler.
''Buna bir son verin hemen!'' dedi en kıdemli subay.
Kovaç adamı suratından vurdu ve köprünün kalın metal kapısını kapattı. Kadınlardan birine daha önce de yemek salonunda gördüğü esmer güzeli garsonlardan birini kaptı ve dümenin olduğu tarafa gitti. Kızı bir keskin nişancı ihtimaline karşı kendisiyle peşlerindeki geminin arasına insan kalkanı olarak yerleştirdi. Şilev'in arayı iyice kapattığını fark etti.
''Bunun adı cesaret oyunu'' dedi ortaya konuşarak ve dümeni iskeleye kırdı.
Bu yüksek hızda gemi bu komuta anında cevap verdi ve burnu sert bir şekilde sola döndü. Şilev'in yan tarafına muazzam bir metalik sürtünme sesi çıkartarak çarptı. Çarpmanın tesiriyle Golden Sky sancak tarafına doğru yan yattı. Buna hazırlıklı olmasına rağmen Kovaç bir an dengesini kaybedip sendeledi. Burun küpeştesi çarpılmıştı ve iki gemi yeniden birbirlerine sürtündüler. Bu esnada yolcu gemisinin en pahalı kameralarının balkonları parçalanıp koptu. Geminin her yerinde yolcular yerlere yuvarlandı. Birçok yolcu yaralanmıştı ama en ciddisi bir iki kırık kemikten kötü değildi. Kovaç gemiyi çarpışmanın ters istikametine çevirdi. Şirep de onunla birlikte hareket etti. Ancak yeni bir çarpışmaya izin vermemek için bu kez arayı biraz daha açık tuttu. Kendisini neyin dürttüğünü bilmeden birdenbire bu işe bir son vermek istedi. Bulunduğu yerden ayrılıp yerdeki ölü subaylardan birini kaldırıp dışarı çıkardı. Bir eliyle kemerinden tutup diğeriyle ensesinden kaldırarak cansız adamı sanki yürüyormuş gibi göstermeye çalıştı. Bir süre öylece durdu ve şileptekilerin bu sahneyi gördüklerinden emin olmak istedi. Sonra adamı köprü güvertesinin korkuluklarının üzerinden denize bıraktı. Cesedin 30 metre aşağıdaki denize düşüşünü izleyemeden korkulukların arkasına gizlendi ama rakiplerinin bu manzarayı gördüğünden emindi. Kovaç masum bir adamı ölmeye bırakmayacaklarını biliyordu ve adamı kurtarmalarının en az bir saatlerine mal olacağını tahmin ediyordu. Şilep'in ölü bir adam için peşlerini bırakmak zorunda olmasındaki garip çelişki hoşuna gitti.
''Hasar raporu!'' diye seslendi Juan çarpışmanın hemen ardından. ''Ekipler yönlendirildi!'' dedi Max anında.
Yolcu gemisini telsizden uyaramayınca bu kez mürettebatın dikkatini çekip hoparlörlerle seslerini duyurmayı düşünmüşlerdi. Golden Line şirketinin sahibi muhtemelen Severance'ın suç ortağıydı. Ama mürettebatın tamamı aynı şekilde bu suça iştirak etmiş olamazdı. Eğer Zilimir Kovaç'ın gemide bulunmasının gerçek amacı hakkında mürettebatı uyarabilirlerse bu duruma bir son verebilirlerdi. Kabrio geminin kaptanının uzaklaşmaya çalışacağından emindi. Ama kasıtlı olarak gelip kendilerine çarpacaklarını hiç düşünmemişti. Hiçbir kaptan gemisine ve mürettebatına zarar verebilecek böylesi bir gösteriye kalkışmazdı. Bunun mantıklı tek açıklaması olabilirdi. Kovaç Golden Sky'ı ele geçirmiş. Max ona baktı ve belirsiz bir şekilde başıyla onayladı.
Tek açıklaması bu olabilir. Ne yapmayı düşünüyorsun?
İzasına gelip borda kancalarını fırlatacağız. Kovaç'ın kaç adamı vardır bilmiyorum ama bizden 12 kişi fazlasıyla yeter diye düşünüyorum.
Bu kaptan kara sakal tarzını sevdim.
Yelkenler fora.
Yeniden üzerimize gelirse oldukça zarar görebilirsiniz.
Onu engellemek de senin işin dedi Cabrio. Gemiye çıkış grubu oluşturmak üzere Eddie'yi arayacaktı ki Halley'nin sesi duyuldu.
Birisini köprü güvertesinden denize attılar.
Ne? Max ve Juan aynı anda sordular. Koyu renk anoraklı adam güverte subayı olduğunu sandığım birini denize attı.
Dümenci tam yol geri.
Juan dahili haberleşmeden talimat verdi.
Denize adam düştü. Bu bir tatbikat değildir. Kurtarma ekibi bot garajına. Zodyak'ı indirmeye hazır olun.
Kalleşçe oynuyor dedi Max.
Biz de daha kalleşçe oynarız o zaman. Silahçı, top kameralarını derhal Golden Sky'ın köprüsüne çevir ve ana ekrana gönder.
Bir süre sonra görüntü ekrana geldi. Yolcu gemisi Oregon'dan yüksek olduğundan en iyi açıyı ana direğin tepesindeki kamera yakalamıştı. Kamera düşük ışık ayarına geçince köprünün içini tüm çıplaklığıyla gördüler. İskele tarafındaki pencerelerin önüne kadınları dizmişlerdi. Keskin nişancının hedefi rahatça görmesini engellemek istemişlerdi. Dümende eğilmiş bir adam vardı. Kovaç olmalıydı. Arkasına da bir kadını sıkıştırmıştı.
Adam aptal değil Juan. Rehinelerden birine zarar vermeden adama ateş etme riskine giremeyiz.
Başkan ben Mike, kapılar açıldı ve harekete hazırız.
Juan su üzerindeki hızlarına baktı ve maksimum emniyetli hıza düşmeleri için bir süre bekledi ve sonra Trono'ya ve kurtarma ekibine çıkmaları için emir verdi. Zodyak teflon kaplama rampadan kayarak sertçe denize indi. Mike hemen iskeleye kırarak geminin gidiş yönünde suya girmelerini sağladı.
Sudayız.
Isı algılayan teçhizat yardımıyla subayı bulmaları zor olmayacaktı. Trono şirkete katılmadan önce paraşütlü kurtarma timindeydi ve aynı zamanda sıhhiyeci eğitimi de almıştı. Oregon'un durup beklemesi için bir neden yoktu.
Dümenci, önceki hızımızın %90'ına getir bizi. Dönerse aynısını yap ama yavaşlarsa yaklaşma. Ona yetişemediğimizi düşünmesini istiyorum.
Maxwell'a soran gözlerle baktı. Gemiye geçme ekibi oluşturmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Ve adamın iyice baskı altına girip insanları denize atmaya devam etmesini istemiyorum.
Kabriyo kamerasında üstünü değişirken Hal'i aradı ve Mike'ın subayı bulduğunu ve adamın göğsünde iki kurşun yarası olduğunu bildirdiğini anlattı. Juan sakin bir şekilde Kovac'ın bu kez canlı kurbanları denize atma ihtimaline karşı Zodiac'ın denizde kalması talimatını verdi. İçinde büyük bir öfkenin ilk belirtileri filizleniyordu. Bir ceset için birkaç dakika kaybetmeyi fazla umursamadı. Oregon'un olağanüstü hız avantajıyla Golden Sky'ı ellerinden kaçırmaları mümkün değildi. Öfkesi kendine yönelikti. Züccaciye dükkanına bir fil gibi daldığı için masum bir adam öldürülmüştü. Kovac'ı yakalayıp arkadaşlarını kurtarmanın başka bir yolu olmalıydı. Daha iyi bir planla ortaya çıkmalıydı. Telefon çalınca hırsla kaptı ve ahizeye bağırdı. "Cabrio!"
"Böyle düşünmeyi bırak hemen," dedi Doktor Huxley.
"Sen neden bahsediyorsun?"
"Az önce olanları duydum ve eminim şu anda bu yüzden kendini suçluyorsundur. Bunu hemen durdurmanı istiyorum. Eos'un yok edildiği haberi duyulur duyulmaz Kovac kendini kapana kısılmış fare gibi hissetmeye başlamıştır. Köşeye sıkıştı ve paniğe kapıldı. O subayı da bu yüzden öldürdü. Seninle hiçbir ilgisi yok. Seninle ikimiz bunun üzerinden yüzlerce kez geçtik. Senin hatan değil. Bu yüzden kendini suçlamayı bırak, tamam mı?"
Juan derin bir iç çekti.
"Ben de burada kendini suçlama ve kendinden nefret etme dalında dünya rekoru kırmak üzereydim."
"Öyle yapacağını biliyordum, o yüzden aradım."
"Teşekkürler Hux.
Şimdi git, başkalarını da öldürmeden işini bitir şunun. O zaman kendini daha iyi hissedeceksin."
"Doktorun emri mi?"
"Kesinlikle."
15 dakika sonra Juan tüm ekiple birlikte güvertedeydi. 6'şer kişilik iki gruba ayırmıştı ekibi. Birine kendisi, diğerine de Eddie liderlik edecekti. Geminin durdurulmasını engellemek için Kovac'ın hem makine dairesinde hem de köprüde adamları olması gerekiyordu. Onları halletmek Eddie'nin göreviydi. Juan, Kovac'ın kendisine bırakılmasını istemişti. İçlerine giydikleri Kevlar yeleklerin üzerine vücutlarına yapışan ve böylece bir yere takılarak görevlerine engel olmayacak siyah kıyafetler giymişlerdi. Yumuşak kauçuk tabanlı botları ve hepsinde gaz maskeleri vardı. Çünkü yanlarına gaz bombaları almışlardı. Golden Sky'ın içinin oldukça loş olacağını tahmin ettiklerinden hepsinde birer gece görüş gözlüğü de bulunuyordu. Gemideki sivillerin çokluğunu düşünerek Cabrio vuruş güçlerini yarıya indirmelerini emretmişti. Hedeflerini delip geçerek arkasındaki sivillerin ölümüne sebep olmak istemiyordu. Normalde taşıdığı FN yerine bu kez MP5'i tercih etmişti. Düşük barut miktarıyla bile daha küçük mermileri hedefine saplayabilirdi. Bordalama kancaları tüfeğe benzeyen bir silahla atılıyordu. Uzattıkları teller son derece sağlam ve hafifti. İnceliklerinden dolayı tırmanmak zordu ve bu yüzden hepsi monofilamente tutunacak mekanik kıskaçları olan eldivenler giymişti.
"Max, uyuyor musun?"
Juan boğaz mikrofonundan konuşuyordu.
"Temiz ve güçlü."
"Tamam, hızı tam yola getir ve Mike'a söylemeyi de unutma." İvme neredeyse anında hissedildi. Juan şiddetli rüzgar yüzünden gözlerini kıstı. Golden Sky 4 mil önlerindeydi ve karanlık suların üzerinde değerli bir taş gibi parlıyordu. Dümen suyu da gerçek dışı fosforumsu bir ışık yayarak arkasında uzanıyordu. Oregon yolcu gemisinden 20 küsur deniz mili daha hızlı gittiğinden aradaki farkı hemen kapatıp Golden Sky'a yetiştiler.
"Kovac kafayı yiyecek," dedi Eddie. "Adamın başının belası olduk. Tam kurtuldum derken yine karşısındayız."
Halitensizden seslendi. "Başkan, bir kişiyi daha attılar. Bu kez bir kadın ve kesinlikle canlı."
"Mike'a haber ver. Silahçı, Gatling'le köprü güvertesinin olabildiğince yakınına bir salvo gönder. Kovac oraya bir kez daha ayak basarsa başına ne geleceğini anlasın."
Mitralyözün sancak tarafındaki zırhlı plaka geriye yattı ve motor altılı döner namlusunu yükseltirken silah tabyasından kafasını uzattı. Ateş etmeye başladığında sanki bir metal testeresi önüne geleni parçalıyormuş gibi bir ses yükseldi. Oregon'un yan tarafından bir alev fıskiyesi yükseldi ve 200 seyreltilmiş uranyum mermisi gökyüzünde bir yay çizerek fırladı. Köprü güvertesinin çok yakınına düşerek metal küpeşlerin boyasını kabarttılar.
Mermiler geminin ilerisinde denize demirden leblebiler gibi düşmeye başladılar. Golden Sky derhal saldırının geldiği yönden uzaklaşmaya çalıştı.
Bu onun kafesini sallar, Eddie sırıtıyordu.
Max Oregon'u diğer gemiden 30 metre uzakta tutuyordu. Kovaç yeniden üzerlerine dümen kırdığında yan iticileri kullanarak Oregon'u Golden Sky'dan daha keskin bir şekilde döndürerek sürekli olarak aradaki mesafeyi koruyordu.
Max hazır ol dedi Juan. Silahçı, işaretim üzerine yeniden ateş etmeye hazır ol ama gemiyi vurma.
Adamlarının Oregon'un küpeştesinde sıralanmasını bekledi. Hepsi omuzlarına borda kancalarını atacak olan silahları koymuşlardı.
Ana güverteye nişan alın. Max, haydi.
Oregon yolcu gemisine yanaşarak aradaki mesafeyi birkaç saniyede yarıya indirdi.
Ateş diye komut verdi Juan ve mitralyöz yine takırdamaya başladı.
Aynı anda kendisi ve adamları kancaları fırlattı. 12 kanca aradaki boşluğu aşıp karşıya geçti. Her biri kendi ellerine asıldılar ve tüm hatlar gergin duruma geldi. Oregon daha da yanaşarak neredeyse gemiye sürtünecek hale geldi. Bu yüzden mitralyöz Sky'ın köprüsüne doğru yaylım ateşi sürdürürken gemiye geçecek olan adamların yaralanma ihtimali ortadan kalkmıştı.
Şimdi!
Juan teli sıkıca tutup küpeşteden bıraktı kendisini. Giderek artan bir hızla aralığı geçmeye başladı. Oregon hemen arkasında hızla yol alıyordu. Kasıtlı olarak bir sıra büyük pencerenin üzerine nişan almıştı ve mesafeyi mükemmel ayarlamıştı. Ayakları cama vurdu ve kendisini patlayan camla birlikte yemek salonunda buldu. Böylece bütün tel boyunca tırmanma zahmetinden kurtulmuştu. Kendi ekibi eğer ayrı düşerlerse köprünün dışında buluşacaklarını biliyordu. MP5 silahını arkasından çıkararak omzuna astı. Masaların arasında dikkatle ilerleyerek çıkış kapısına doğru yürüdü.
33. ayrımın sonu. Sayfa 452.